Merhaba, Ayık Diyalar Podcast'imize hoş geldiniz. Ben Metan, size podcast'imizi İngiltere'den sunuyorum.
Bugünkü konuğumuz Aybüke. Aybüke, nasılsın ve kendini bize kısa ve öz olarak tanıtır mısın?
Merhaba, iyiyim. Sen nasılsın bu arada?
İyiyim yani, olsun.
İyi bir yayın diliyorum ve başarılar diliyorum yayınlarında da. Ben şu anda Muğla'dayım. Normalde İstanbul'da ikamet ediyorum. İşte mimari restorasyonla ilgiliyim.
Peki şu anda ne işle uğraştığını bize söyler misin?
Tabii. Şu anda malum Covid süreci olduğu için aktif olarak bir şeyle ilgilenmiyorum. Hı. Kendi hobilerime vakit ayırmaya başladım. Onlarla zaman geçiriyorum. Hı. İşte bir takım kolajlar hazırlamaya başladım. Evde geçirdiğimiz bu kapalı kalma süreçlerinde. Onlarla ilgileniyorum. Hoş, keyifli bir uğraşı oluyor benim için. Böyle.
Eyvallah.
Peki seni arkeoloji ve restoratörlüğüne iten neydi?
Binalara karşı eskiden beri hep bir ilgim vardı. Mimari restorasyon biraz da böyle araştırmacılıkla ilişkili bir meslek aslında. Sadece binaları onarmak, eski yapıları korumak değil. Aynı zamanda araştırmacı bir kişiliği de olması gerekiyor insanların. Belki de bu iten beni birazcık da.
O da iyi. Peki restoratör nedir? Ne yapar? Hı-hı. Yani cahilim ben, biliyorsun. Onu biraz
restoratör, tabii. Okay. Restoratör şudur. Bir eski yapıyı, özellikle daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Restorasyonun kolları var. Taşınabilir kültür varlıkları ve taşınamayan kültür varlıkları. Biz işte bunu mimari restorasyon olarak adlandırıyoruz. Bu taşınamayan kültür varlıklarında yerinde malzeme tespiti, dönem tespiti, ve uğramış olduğu hasarların tespiti yapıldıktan sonra bize inceleme kurulundan gelen rapora göre biz o yapıyı yeniden restore eder, sağlıklı hale, bir sonraki nesle aktarılabilecek hale getirmeye çalışırız. Kısaca bu.
Bak şimdi yine soracaksın kendine. En eski dönem.
Buyurun.
En eski çalışmış olduğun dönem neydi? Hangi yılda ya da ne kadar eskiydi?
Yani restore ettiğimde demeyeyim de tespit çalışması idi daha ziyade. Klasik dönem Osmanlı. Bu şeyde Sultanahmet taraflarında bir yapıydı.
Sultanahmet'te. Hadi ya. Kaç senesine denk geliyordu peki, biliyor musun?
Yani klasik dönem dediğimiz bu 13. 15. yüzyıl dönemlerine tekabül eden yapılar için geçerli.
Vay. O da bayağı iyiymiş ya.
Hı hı.
Peki uzaktan baktığını düşününce sence restoratörlük nasıl gidiyor Türkiye'de?
Restoratörlük nasıl gidiyor? Sanırım hak ettiği değeri görmüyor henüz. Hı hı. Ve uygulamalar anlamında da gerçekçi, gerçekten işin kurallarına bağlı kalınan uygulamalar yok. Hı hı. Ne yazık ki hala çıkarlar gözetiliyor ve kendi meslektaşlarımız, yaşıtlarımız dahi olsalar, mesela işi alan uygulamacı firmalar için konuşuyorum ki var böyle ne yazık ki örnekler, yaptıkları iş eleştirildiğinde gerçekleri savunmayabiliyorlar çıkarları doğrultusunda. Benim böyle ne yazık ki çatıştığım arkadaşlarım da oldu. SpongeBob örneğini hatırlayacak olursan eğer. Onu yapan benim bir arkadaşımdı. Bunu eskaza öğrendim. Ve cidden sürtüşmeye vardı konuşmamız.
SpongeBob ya, onu gerçek... bilmiyorum. Anlatabilir
misin? Yani şimdi yerini unuttum ama eski bir sur şey tarafında olması lazım bu. Silivri tarafında olması lazım yanlış hatırlamıyorsam, ya da o dolaylarda bir yerlerde bir eski sur kalıntısı varmış, bu restore edilmiş ve SpongeBob'a benzediği söylendi. Medyada, yayın organlarında yapılan restorasyon eleştirildi.
Hadi ya.
Bunu da dediğim gibi eskaza benim bir arkadaşımın meğerse yaptığını, hani genç bir girişimci, onun yaptığını, onun yüklenici olduğunu öğreniyorum. Eleştirmem neticesinde de bunun tamamen kurallara bağlı şekilde yapıldığını, döneminde onun nasıl gözüktüğünü kimsenin bilmediğini ve haksız eleştirildiğini savunmuştu. Fakat İtalyanlarla çalışma şansı yakalamış biri olarak ben onun yapmış olduğu bu savunmayı gerçekçi ve doğrucu bulmadım. İtalyanlar şu anda şuna önem veriyorlar, özen gösteriyorlar. Eğer bir yapının eksilen parçaları varsa bunlar belirli bir zaman diliminde müdahale edildiği anlaşılacak şekilde tamamlanıyor. Ama tabii ki yakın bir malzemeyle tamamlanıyor. Ve yapının özel ayakta kalmış olan kendi özelliğini gösteren bölümlerine hiçbir şekilde zarar verilmemeye çalışılıyor. Olduğu gibi korunmaya, muhafaza edilmeye çalışılıyor. Yani eskiden gelen harabe görüntüsünü taşıyan parçalar, yapı parçaları bozulmuyor, değiştirilmiyor. Yerinde aynen muhafaza ediliyor. Ama eksik parçalar varsa bunlar tamamlanıyor. Mozaik örneğinden bir örnek vereyim. Eksilen mozaik tamamlanırken mesela İtalyanlar şunu yapıyorlar. Evet. Mevcut döneminden gelen mozaikleri temizliyorlar öncelikle. Müdahale etmeden, mümkün mertebe zarar vermeden temizliyorlar. Ama dökülen, yerinde olmayan parçalar varsa bunların yerine aynı boyadan, aynı hücreler şeyden malzemeden oluşan boya, aynen pigment boyalardan elde edilen malzemeyle yerine harç doldurup o harcın üstüne boyayla o motifi tamamlıyorlar. Ya, boya vurarak.
Diyecekler Kütahya'dan sevme aslında alacaklar ve tak diye koyacak, olay bitti ya.
Değil mi? Evet, bizdeki yaklaşım ne yazık ki bu. Ve aynen. Şey oluyor tabii, haliyle müdahale etmiş oluyorsun tamamen. Hı-hı. Onu değiştirmiş oluyorsun belki. Bu hoş değil işte.
Peki sen
mesela de... bana eğer şunu soracak olsan, karşılaştığın en kötü müdahale ne yapılmış, o uygulama neydi diye soracak olsan, bununla ilgili de ne yazık ki acı bir hatıram var.
Anlat, dinliyoruz mu? Anlat.
Tamam. Yine bir şey, restorasyon çalışması ama arkeolojik alanda yapılan bir restorasyon çalışmasıydı bu. Hı hı. Eski bir bazilikanın içerisindeki mozaik zeminde kalkmış yerler var. Biz bunları sadece konservasyonunu yapmak üzere görevlendirmiştik.
Bazilika dediğin şey mi? Kaç senesine girildi bu?
Bazilika, bu da işte İsa'dan sonra belki 100, belki 200. Yani çok eski.
Hadi ya, bildiğin Roma yani.
Şey. Tabii tabii, aynen. Wow. Bazilika küçük bir yapıdır. Üç nefli dediğimiz bir bazilikanın içinde ayrı ayrı motiflerde, farklı dönemlerde yapılmış bir takım mozaik zeminler var. Ve bu mozaik zeminlerin parçaları kalkmış. Peki, kaybolacak. Peki, kaybolmaması için koruma altına alınması lazım.
Bir dakika, seni duyduğum o da. Peki bazilika nedir? Hani bilmeyen dinleyicilerimiz için bunu açıklayabilir misin?
Bazilika, aslında bazilika yapıları ilk zamanlarda, klasik dönemde işte bu ne denir? Helenistik dönemden itibaren işte kah mahkeme binası, kah bir takım devlet işlerinin veya işte o muhitin belirli işlerinin yürütülmesi için yapılmış olan, özellikle de çoğunlukla mahkeme binalarıdır bunlar, yapılmış olan tek katlı, üç bölümden, üç koridordan oluşan yapılardır çoğunlukla. Bunlar Hristiyanlığa dönüldüğünde ibadethane olarak kullanılmaya başlanmıştır. Tek katlı olanlara biz bazilika diyoruz. Ha, bazilika olarak adlandırılıyor.
Aynen, devam et.
İşte bu konservasyon çalışmamız esnasında ne yapıyoruz? Biz mozaikleri topluyoruz, paketleyip onları ayırıyoruz hangi bölgeye aitse ve boşalttığımız yeri de harçla dönemine ait olan rengi yakalayarak, yine tabii bu arada harçla doldurup kilitliyoruz mozaiği diğer parçalarda kalkamasın diye.
Evet.
Fakat o esnada şöyle bir uygulamaya şahit olduk. Bu şeyde, ibadethanelerde bir şey bölümü vardır. Asıl doğu cephesine doğru bakan bizim ne bölümü, özür diliyorum. Absis. Absis diyormamız lazım. Hatırlıyor musun sen de? Kiliselere girip çıkıyorsundur herhalde.
Yok, hiç değişmem ya. Ancak kilise kısmı
sürenin. Hadi ya.
Bedava şey yapıyorlar. Eyvah diyorum.
Güzel mi var şarapları? Tazedir oğlum o şaraplar.
Yok ya, böyle şarapın
sirke gibidir tadı.
Aynen öyle, sirke gibi. İlaki.
Kilisenin duvarlarında kilisenin duvarlarında çok eski dönemden kalma bir duvar freski var. Çok basit bir motif ama o dönemden kalmış günümüze kadar. Fakat duvar da yarısına kadar yıkılmış halde. Yani duvarın sağlam kalan bölümünde görüyoruz biz o bezemeyi. Evet. Bezemeyi korumak için o kazının ekibi kendi başlarına gitmişler. Çimentoyla bir bordür çekmişler. Tam duvarın kırıldığı noktadan şeye doğru, siz söyleyin işte freske doğru bir bordürle şerit bir şey çekerek, çimento hat çekerek koruma altına almaya çalışmışlar. Maksat şu, sürekli yağmur yağıyor ya yukarıdan. O evet. Şey kalkmasın, sıva kalkmasın diye üstünü kapatmaya çalışıyor. Fakat şöyle bir durum, onlar o çimentoyu çektikten 3 yıl sonra, sadece 3 yıl sonra onca zaman dayanan ve o duvarlar yeni yıkılmadı sonuçta. Onca zaman dayanan freskin onların çimentoyla yapıştırdığı kısmından 5 santim aşağısı oldu gibi aşağı indi. Sebebini söylüyorum hemen. Çimentonun içinde deniz kumu da vardır. Ve çimento tuz içerir ciddi oranda. Yağmur ve güneşle etkileşime geçer ve bozulmaya sebep olur geleneksel malzemelerde.
Hadi ya.
Bu neden? Aynen, yani dönem malzemeleri ancak birbirlerine tepkime göstermezler ama klasik dönemde yapılan bir malzeme ile sanayi devriminden sonra kullanılmaya başlanmış bir malzemeyi birbiriyle karıştırmaya kalkarsanız reaksiyon alırsınız. İşte böyle bir, ne yazık ki bu kazıda üstelik de gerçekleşen bir çalışma, yani orası bir sit alanı, orada profesyonel ekipler var, işte Japonlar var, İtalyanlar var, Almanlar gidiyor geliyor. Sürekli orada bir kazı yapılıyor ve yaşanan hadise bu.
Peki bu Japonlu, Almanlı ya da atıyorum İtalyanlar Türkiye'de ne yapıyor? Yani ne yapıyor o kazıya denik olarak, anlatıyorum. Ne yapıyorlar yani?
Biz buraya tapıyorlar, öyle söyleyeyim. Şöyle mesela Japon ekibin çalışmasını hatırlıyorum. Japon ekip geliyor böyle, ne bileyim işte bir yüksük büyüklüğünde bir cam parçası bulmuş mesela. İşte bazilikanın içinde küçük bir açma. Açmalarına izin veriyor bizim ekipler. Deneme çalışmaları yapması için öğrencileriyle gelen bir Japon ekip vardı. Yüksük büyüklüğünde bir cam parçası dahi bulsa onu itinayla poşetliyor, geliyor kazı evinde onların fotoğraflamalarını yapıyor ve tüm bu ekip şeyi, çıkarttıkları verileri bizim ekiplerimize sunuyorlar. Fakat bizim ekiplerimiz şunu yapıyor. Burada onlardan o kadar çok var ki hangi bir parçayı birleştireceğiz, zaten biz onların kayda değer olanlarını bulmuştuk, onlar bizim envanterimizde var, bunlara gerek yok. Japon ekip gittiği gibi onlar imha ediliyor.
Hadi ya. Aynen. Yani bizimkiler değer vermiyor, başkası değer veriyor, yalnız biz değer vermiyoruz.
Tabii.
İlginç, ilginç bir olay. Peki bu koronavirüs senin genel yaşamını nasıl etkiledi?
Hepimizin hayatını sessizleştirdi, uzaklaştırdı. Aynı şeyler benim için de geçerli haliyle.
Evet.
İnsanlarla aramıza mesafe girdi. Çok az insanla görüşebilir hale geldik. Belki iş yaşamlarımız da etkilendi bu nedenle. Böyle bir tatsız bir dönem tabii hepimiz için.
Doğru diyorsun.
Hatta yine o kazıda yapılan komik başka bir uygulama. Kazıda bir tane kocaman şey var, hamam var, yapısı, aynen hamam yapısı.
Evet.
Çok büyük bir havuzun yer aldığı ve zemininin komple dere taşlarından, yuvarlak dere taşlarıyla yapılmış mozaik zeminin olduğu çok güzel bir hamam yapısı var. Bu zemini korumak için kazı başkanımız çok parlak bir fikir bulmuş. Ve naylon muşamba, çok kalın naylon muşamba ile zemini örtmüş. Maksat diyor ki bu şeyler kalkmasın, üstünde yürüyoruz gidiyoruz geliyoruz icabında bu zemindeki mozaik taşlar kalkmasın demiş. Sanıyoruz ki. Fakat sonrasında Naylon muşambaları biliyorsun bizim seralarda kullanırız.
Evet. Doğru.
Seralarda niye kullanırız? Gereken nem ortamını sağlasın da bitkiler yaşasın diye. Haliyle,
evet.
Tabii, haliyle onca yıldır dayanan, hiçbir şekilde bitkilenme yaşamayan zemin yer yer bitkilenmeye başlamıştı. Duvar aralarından, mozaik taşların belirli noktalarından. Çünkü dönem malzemesi yaşayan organik bir malzeme. Hı hı. Çok güzel kireçten, işte kumdan, dere kumundan vesaireden oluşan homojen hava alan bir malzeme. Sen tut onu tabii, öyle bir güzel sera etkisi yarat. Bizim onun için kullandığımız başka malzemeler var. Hava alan örtüler var. Tabii onlar daha pahalı ve ithal. Tabii hiçbirimiz dövizle almadığımız için maaşlarımız.
Doğru.
Bu ithal ürünlerde tabii daha pahalı diye sanırım daha uygun fiyatlı olanları tercih edilmiş. Bir başka komik anım İstanbul'da belki bilenler bilir. Perşembe pazarının içerisinde bir ayrı han vardır. Perşembe pazarında geziyorum bir gün. Yolumu hana düştü. Perşembe pazarı Galata bölgesinde, yani eski Cenevizliler bölgesinde kalan bir yer.
Devam et abi.
Tamam, işte o eski Cenevizlilerden kalan yapının, çarşının içerisinde yine bir ayrıca bir de han var. Hı-hı. Koskocaman kapılı, böyle belki 3 metre belki 4 metre bir kapısı var. Çok ihtişamlı bir şey aslında. Giriyorsun içeri, hemen girer girmez sol tarafta bir tane tumba çekiyor dikkatini. Bakıyorsun hani bir tane orada kuyu var ve kuyunun da tulumbası var. Ha. Fakat tulumbayı bir tane çok güzel bitkisel motifli, çok heybetli bir sütun başlığını almışlar. Hı. Ters çevirmişler. Yani dar olan kısmı yukarı bakıyor. Geniş olan kısmı da toprağa temas ediyor. Ters çevirmişler. O tulumbayı da onun gövdesine saplamışlar. Tulumba taşı olarak bugün hizmet veriyor.
İlginç.
Ve bizim okullarımızda bizim envanterlik inceleyebileceğimiz malzememiz yok. Biz bunları diyalar üstünden, işte PDF'ler üstünden, fotoğraflarla tecrübe ederek okul hayatımızı tamamlıyoruz.
Hadi ya.
Eğer uygun bir mecra bulabilirsek, işte gidip bir kazıda çalışırsak, yani ona benzer bir yerde, o zaman ancak bu malzemelere dokunabiliyoruz. Mesela sen hiç gördün mü? Elde yapılmış cam gördün mü hiç?
Elde yapılmış cam.
Hı hı, aynen, yani eskiden mesela o kandillerin, işte gözyaşı şişelerinin ya da kullanılan bir takım cam şişelerin, hı hı, camları hep elde yapılıyordu. Elde yapıldıkları zaman, hı hı, bu camlarda içlerinde oluyor. Hava kabarcıkları görüyorsun, minik minik. Ve evet, cam tam olmuyor, atıyorum. Her noktada aynı kalınlıkta olmuyor. Bir kısmı daha kalın, bir kısmı daha ince gibi bir takım hareketler oluyor. Ve eski bir camda çok güzel bir bozulma etkisi oluşur. Üstü renk renk olur mesela.
İşte ben o eski...
Aynen, renk renk olur üstü. Bozulmaya başlar çünkü. O eski bazilikada o cam parçalarından bulup görme şansım olmuştu. İşte böyle kıymet görmüyor bizim ne yazık ki burada çok fazla olduğu için. Envanterlik olarak okullara verilmiyor, atılıyor.
O da ilginç bu var ya. Hani fazla var diyorsun, evet, envanter olarak tutmuyoruz ama biz atıyoruz. Hani envanteri inceleyeceğin zaman çık dışarı, hemen İstanbul'a git şöyle, git Perşembe Pazarı'na, orada bir sürü envanter var, incele onları.
Aynen, git bir tane Korintiyen başlığı. Kuyu olarak bulursun, kuyu taşı olarak bulabilirsin.
Vay be. O da ilginçmiş. Peki bu arkeoloji alanına ya da restoratör olmak isteyen dinleyicilerimize verebileceğin bir öğüt ya da tüyo var mı?
Öğüt ya da tüyo. Yani eğer bu işe gönül verdiyse, gönülden bağlıysa, gerçekten istiyorsa... Tabii ki her insan yapmalı, tecrübe etmeli ama ben kendi açımdan değerlendirdiğimde İtalyanlarla çalışmak gibi bir şanssızlık yaşadığım için, yani büyük bir şanstı aslında, tabii burada metafor yapıyorum ama şanssızlık oldu. Çünkü onların nasıl bir ruhla yaklaştığını görme şansım oldu. Orada verilen eğitimin nasıl bir şey olduğunu, buradakinin nasıl bir şey olduğunu görme şansım oldu. Burada her şey yarım kalıyor açıkçası. Orada mesela restorasyon dediğiniz zaman 4 yıllık gidip okuyorsunuz. O 4 yıl okuduğunuzda ikinci yıl kendinize materyal seçiyorsunuz. Artık ne restoratörü olacağım ben? Taş mı, ahşap mı, cam mı, deri mi, kağıt mı? Neyse seçiyorsunuz kendinize branşınızı. Veya isterseniz 2 yılda mezun olup tekniker oluyorsunuz sadece. Hani uygulamayı yapan kişi oluyorsunuz. Bizde yine o da biraz tuhaf. Mimari restorasyon diyorlar. Böyle bir branş ayırmışlar. Taşınabilir, taşınamaz diye. Ama taşınabilir 4 yıllıkken taşınamaz sadece 2 yıllık. Taşınamazdan biz ilk mezun olduğumuzda bizim bir tane 4 yıllık bölümümüz vardı. Ona DGS hakkı verilmemişti henüz. Geçenlerde baktım herhalde geçtiğimiz 2-3 yıl içerisinde değişiklik olmuş. Yeni bölümler de açılmış. Yeni 4 yıllık bölümler de açılmış. Ve onlara DGS hakkımız da verilmiş sonunda. ama onun da içinde mesela sadece 2 yıl görüyorsun sen taşınamayan kültür varlıklarına yönelik uygulamayı nasıl yapacağını istinaden eğitimi. Yani çok böyle hop hop hop hop hızlı hızlı geçiliyor. Hala yurt dışındaki yaklaşım bizde yok. Anladım. İşte 2 dönem laboratuvar veriyor sana, 2 dönem mimari veriyor, 2 dönem şunu veriyor falan. Ne oldu, neredeyim ben demeye kalmadan mezun oluyorsun sen zaten. Oysa o kadar deli bir derya bir şey ki bu. Bir motife baktığında onun dönemini anlaman lazım. Benim çalıştığım restorasyon projesindeki o şefim, İtalyan hanım, bir motife baktığı zaman bu şu döneme ait diyen bir kadındı. Muhteşem bir şey yani o düzeyde bir eğitim veriliyor ve o düzeyde bir insan yetiştiriliyor olması. Çok tatmin olamayabilirler kısaca. Ben onu hissettim çünkü.
Valla o da bayağı kötüymüş ya.
Biraz kararttım galiba içinizi.
Bayağı karartışı ya. Ben pozitif bir şey bekliyordum ama pozitif de çıkmadı ki.
Çok üzgünüm ama gerçekten şeylerde kazılara yönelsinler. Kazılarda özellikle de yabancı ekiplerle çalışma şansı yakalarlarsa büyük keyif alacaklarına eminim. Bambaşka bir diyara açılıyor çünkü pencereler o zaman. Çok keyifli oluyor.
O da iyiymiş.
Haliyle zaten anlatımımdan da anlaşılıyor olmalı. Ve son yıllarda kazılarda veya restorasyon projelerinin çoğunda artık yabancı ekipleri ki çok büyük bir ustalıkla, çok güzel özverilerle çalışıyorlar aslına bakarsan. Birçok restorasyon projesinde siyasal nedenlerle, politik sebeplerle yani şey oluyor. Yabancı ekipler diskalifiye oluyorlar. Ve ne yazık ki yerli ekiplerin ellerine kalıyor projeler. Onlarda da Doğan Kuba'nın çok güzel bir sözü var. Bir zaman şöyle bir şey söylemiş. Bu Sivas'taki eski Selçuklu döneminden kalan yapılarla ilgili bir dönem restorasyona girsin diye bir şeyler söylendiğinde Doğan Kuban şey demiş. Restore etmeyin, olduğu gibi bırakın, daha az zarar verirsiniz. Doğan Kuban çok eski bir mimardır. Çok eski dönemden gelen sevdiğimiz büyüklerimizdendir, saygı duyduğumuz büyüklerimizdendir. Uzun yıllar bu ülkenin restoratörleri henüz yokken onlar yapmışlardır restorasyonlarını. Ve kendisinin bunun bilincinde olması çok çok güzel bir şey. Yani eski eser eğitimi almadığı halde eski esere aşık olan bir mimar. Çünkü mimar yaratmak için eğitim alır. Yeni bir şeyi ortaya çıkarmak için eğitim alır. Bu eski bir şeyi anlama eğitimi çok farklı bir şey bence. Yeniyi yaratma üzerine bir eğitim almaktan. Bunu anlayabilmiş olması çok çok hoş.
Peki sana bir soru. Eğer ki zamanı geri döndürebilseydin ve kendin 18 yaşındaki haline konuşma olanan olsaydı kendine ne tavsiye verirdin?
Kendime ne tavsiye verirdim?
Peki o zaman sana şöyle bir soru sorayım. Hayatında karşına gelen en büyük zorluk neydi ve bunu başarabilmek için ne yaptın?
Peki, hayatımda karşıma gelen en büyük zorluk ne yazık ki okumak istediğim halde okuyamamaktı. Ve bunun için mücadele verdim ben. Yani ailem tarafından okula gönderilmedim. Ama bunu başarmak için yıllarca mücadele verdim.
Ve sonunda başardın. Ve stüdyotörlük yaptın. Eğitimini aynen aldın. Aynen. Ya, yapmışsın sonunda yani. Peki. Evet. Ne zaman, kaç yaşında okula başladın o zaman?
18 yaşında.
18 yaşında. Akşam liseye falan tabii katıldın.
Yok, lise değil. Akşam lisesi de değil. 18 yaşında ben ilkokula başladım.
Hadi ya. Nasıl oluyor peki o? Yani o dönemde nasıl bir tecrübeydi senin için?
Şimdi şöyle.
Hatırladığın kadarıyla tabii ki.
Çok net hatırlıyorum her safhasını. Bir kere 18 yaşına kadar beklemiş olma sebebim ailemi zor durumda kalacağını sanıyor olmamdı. Ama öyle bir şey olmadı. Normalde çünkü okula çocukların gönderilmemesi cezai işleme tabidir diye biliniyor. Ama böyle bir yasal kovuşturmaya kimse girmiyor veya sormuyor ya da böyle bir şey yok yani. 18 yaşıma kadar İstanbul'un göbeğinde ve hep aynı muhitte ikamet ettim. Fakat kimse bununla ilgili bir prosedür çıkarmadı karşımıza. Aile fertlerim de bu konuda çok duyarlı ve girişken insanlar değillerdi. Her şeyi akışına bıraktılar. 18 yaşıma geldiğimde ne yapmam gerektiğini öğrendim ve okuma yazma falan biliyordum zaten. İşte gidip halk eğitimine gidiyorsunuz. İki şey var, iki kademe var. Birinci kademe okuma yazma bilmeyenler için, ikinci kademe okuma yazma bilenler için. 3 aylık bir kurun sonunda sizi küçük bir sınava tabi tutuyorlar ve ilkokul dengi bir belge veriyorlar. Bu belgeyle daha önce şey yapar mısın, bir başvuruda bulunurmuşsun, sana bir kitap verirlermiş. Bu kitabı çalış, sonra gel sınav olacaksın diyorlarmış. Fakat o sistem o yıllarda değişti ve örgün öğrenim süreci kapsamında bir okuma şeyi çıkıyor, prosedürü çıkıyor. 3 yıl boyunca, atıyorum ortaokul 3 yılsa, 3 yıl boyunca sen dışarıdan her dönem kitaplarını alıyorsun ve aynı şey gibi dışarıdan üniversite okuduğundaki prosedür takip ediliyor. Yani akşam liseleri şart değil. Ve bu şekilde dışarıdan sınavlara girerek ortaokul, lise, sonrasında da üniversite 30 küsur yaşında bitmek suretiyle böyle bir süreç yaşadım.
Ama bitmiş bak, inanmazsın. Hani benim benim annem şu anda 3. senesinde açık öğretimde Türk dili edebiyatı ve Osmanlıca çok okuyor.
Güzel. Ah çok güzel.
Yani herkülendi. Düşün. Onun herkülendi. Yaşı yok. Yaşı olmaz bence. Yani helal olsun diyorum sana.
Çok teşekkür ederim.
Rica ederim. Yani demek peki dünyayı daha iyi bir yer yapmak için bize verebileceğin bir tavsiye var mı?
Duyarlı insanlar olmak. Sana yapılmasını istemediğin hiçbir şeyi bir başkasına yapmamak. En temel kural bu galiba. Ve bu arada az önceki soruna geri dönecek olursak, 18 yaşındaki haline ne demek istersin?
Eğer ki en iyi zamanı geri dönebilsen.
Aynen ama 18 yine çok geç. Yine çok geç yani. Daha da önce bir 15 yaşında falan şey demek isterim. Kızım 18'ine kadar bekleme, boşuna vakit kaybediyorsun. Demek isterdim yani. Bir an evvel davran. Kimse bir şey demeyecek. Sen bir an evvel şu diplomanı al. Sonra korona gelecek, bilmem ne olacak. Sen mezun olana kadar bütün restorasyon projeleri bitecek. İşsiz kalacaksın yine. Boşuna zamanını harcama demek isterdim yani.
Orası öyle değil mi? Korona zaten her şeyi etkiledi.
Tabii tabii. Herkes aynen. Etkili. Aynen.
Keşke insanların şu huylarını değiştirebilseydin dediğin anlı oldu mu? Ve o huylar nelerdir?
O huylar. En çok insanların bencilliği. Herkes bencil ve herkes dediğim gibi kendisine yapılmasını istemediği şeyleri başkalarına yapıyor. Bunu yapmasalar, bunu yapmasak gerçekten çok güzel ve yaşanılacak bir dünya. Yani düşünsene, sana kimsenin silah doğrultmasını istemezsin ama birisi geliyor sana silah doğrultuyor falan. Yani kimse istemez o silahın suratına, namlunun dayanmasını. Yani bu en basit örnek olsa gerek herhalde.
Hadi ya. Bayağı ilginç bir yaklaşım oldu. Hot ilginç silah anlamında.
Yani çok çok çok basic, en basic haliyle söylüyorum hani. Sonra tabii diğer ilişkiler geliyor. Yani yalan söylenmesini istemezsin, yalan söylüyorsun. Kendini olmadığın biri gibi tanıtıyorsun insanları vesaire. Yani kimse karşısındakini anlayamamak istemez. Anlamak ister. Ama bir adam geliyor işte kendini sana olduğu gibi aktarmıyor. Farklı şekilde tanıtıyor. Sen sonra onun yüzden yanlış düşünüyorsun falan.
Anladım, anladım ben ne demek istediğini. Bu aşk ve duygusal olaylığa göz.
Hayır hayır yok yok hayır hayır hiç alakası yok. Tamamen şey
hemen,
böyle.
Hemen şuradan ben bir viski
İnsan,
gerçekleri anlat.
İnsan ilişkileri. Yok yok gerçekten insan ilişkilerinden bahsediyorum tamamen.
Ya öyle ya her insan değişik ya. İnsanların özgüveni olmadığından dolayı
evet,
seni
evet.
karşı tarafına hedef olur
Hepimiz
olarak görür.
korkuyoruz galiba yani aslında büyümekten hepimiz korkuyoruz.
O büyümekle alakalı yok. Onun ahlaki açıdan eğitimle alakası var.
Belki
Eğer
de
ki
bilmiyorum.
aileden olsun, arkadaş ortamın olsun, okuldan olsun o şekilde ahlaklı bir şekilde eğitimlemişse illaki o şekilde görecek. Halbuki karşı tarafı saldırgan amaçla gidip de atıyorum hedef alıp da kuyusunu kazmakta da falan filan arkasından konuşmakta yapılacağına gidip de merhaba dese anlamaya çalışsa empati kullansa hani yeniden bir sempati yapsa olmaz. Karşı tarafı istesemez kendisine istesemez neden
Aynen.
korktuğunu anlamış olur.
Aynen. Yani insan ilişkilerinde hala insanlar ne yazık ki kararsız ve geride bir türlü şey olamıyor.
Peki şu anda Muğla'da olduğunu bana söylemiştin.
Hı hı.
Muğla karşılaştırma yaptığın zaman İstanbul'a göre sevdiğin hani şeyler Muğla'da nelerdir İstanbul'a bakınca?
Muğla'da sevdiğim şeyler. Yani burada tabiatta daha iç içe insanlar hala. O güzel. İşte İstanbul'da biz artık böyle şeyler hemen bir tarlanın yanından yürüyemiyoruz. Ya da ne bileyim denizin kıyısında yaşıyoruz ama belki çoğunlukla denize giremiyoruz. Korkuyoruz belki de işte sağlık sorunları yaşamaktan vesaire. Burada öyle değil. Burada denizine girebiliyorsun. İşte bir yeşilliğe, bir tarlaya bakabiliyorsun. O tarlanın nasıl ekildiğini, nasıl biçildiğini, ne kadar dönemde mahsul alındığını falan gözlemleme şansın oluyor. Bitkiler ve canlılar, tabiat burada çok çok daha İstanbul'a nazaran tabii hala canlı ve güzel.
Peki dinleyicilerimiz için yer turistik amaçlı gelmek için hani atıyorum Muğla'da görülmesi gereken yerler nelerdir?
Muğla'da görülmesi gereken yerler. Valla bir sürü koy var. Özellikle Göcek bölgesinde bir sürü koylar var. O koylar hala çok güzel. Hatta bazılarında işte hala işte eski eserler var. Eski eserlerin olduğu koylardan denize girmek gibi bir keyif
Bu
yaşayabilirler.
Kleopatra'nın şeyi vardı galiba. Hamam ne vardı galiba?
Galiba aynen. O hamam yapısının olduğu hamam koyu diye hatta geçiyor sanırım. İşte orada o gibi yerlerde bulunma şansları var. Yine Fethiye tarafında mağaraların olduğu ya da mağaranın olduğu koylar var. Onlar çok keyifli. Balıkları görebilecekleri
Bu
yerler. Onun dışında
bir de Noel Baba'nın adası falan mı orada?
evet. Onun dışında antik kentler var. Şeyde de Fethiye'de de yine Tulos Antik Kenti var mesela. Orayı görebilirler. Çanakkale tarafında aslında biz hani daha çok şeyi biliriz ama sen söyle. Pamukkale'yi özür diliyorum. Pamukkale'yi daha çok biliriz ama Pamukkale'nin hemen arkasında çok eski bir antik kent var mesela. Orayı mutlaka görmeliler.
Şeydi
Hani
ya
Muğla
bu
bölgesinin biraz dışına doğru çıkıyorum ama.
Çanakkale'de vardı, Kaz Dağı vardı, Zeus tapınakları falan vardı, Küçükkuyu tarafları falan
Yani
vardı.
travertenler değil de travertenlerin hemen arkasında bir antik kent var mesela onu görsünler mutlaka.
Efes vardı, Efesis.
Efes ama işte Muğla bölgesinde kalmıyor artık. Orası Ege, İzmir olmuş oluyor ama
Hadi
orayı
ya.
da tabii ki mutlaka görmeliler. Evet.
Bir şey vardı galiba. Bu neydi? İsa'nın annesinin tapınağı vardı.
Evet. İnsanın annesinin tapınağı Meryem işte o şeyde
Meryem
Efes'te.
Ana.
Meryem
Efes'te.
Ana Efes'te.
O da Efes'te. İyi güzel.
Şeyde yedi uyurlar da orada.
Yedi yıl evet. Bu üçüne gittiğimden dolayı onları biliyorum yani.
Orası Selçuk diye geçiyor orası. Geçtiğimiz yıllarda epey bir zaman geçirdim orada. Çok keyifli. Çok keyifli yani. Selçuk'ta bulunmak çok keyifli.
Öyle güzel. Peki Mok, en son hani takip ettiğin, izlediğin diziler var mı böyle internetten ya da televizyondan falan?
Yani Netflix'i devamlı sömürmekle meşgulüm şu aralar.
Eyvallah, herkes yapıyor.
Hatta aynen. Hatta arada bir işte şeylerden de paylaşıyorum. Story olarak da paylaşıyorum izlediğim şeyleri. İşte en çok mesela daha dün izledim bir tane. Neydi bakayım? Satranççı. Queen's Gambit. Onu mesela çok tavsiye ederim. Çok çok keyifli. Satrançla ilgili bir dizi. Çok keyif aldım. Eminim evet, dinleyenler de çok keyif alacaktır.
Peki en son Gambit. En son okuduğun kitap?
En son okuduğum kitap.
Nasıl sorular?
Çok güzel soru. En son okuduğum kitap. Şu anda Göğdelen Adam diye bir kitaba başlamak üzereyim. Henüz daha başlamadım.
Kapağını hemen açıyoruz, bakıyoruz ki başlamış olalım. Hadi ya.
Uzun zamandır evet en son şeyi okudum. Sen söyle, neydi o? İlahi Komedya.
İlahi Komedya.
Evet, İlahi Komedya Dante. En son onu okudum.
O da güzelmiş. Evet tamam. Güzel. Dinleyicilerimiz söylemek istediğin herhangi bir şey var mı?
Başlarını dik tutsunlar. Bu kötü günler geçecek. Çok mu Dante oldu?
Az biraz pozitif olalım ya.
onu diyorum işte. Başlarını dik tutsunlar. Bu kötü günler geçecek.
Doğru diyorsun.
Pozitif baksınlar yani. Başlarını eğmesinler.
Eyvallah. Çok teşekkür ederim katıldığın için Aybüke.
Rica ediyorum. Ben teşekkür ediyorum bana vakit ayırdığın için.
Şahedeyim öyle demek. Podcast'imizi bitirmeden önce birinin hepsi de sizin değerli zamanınızı ilerleyebilirsek bize lütfen e-mail atın. E-mailimiz arekdialar@gmail.com ya da paylaşmak istediğiniz hikayenizi ya da sormak istediğiniz soruları da bize iletebilirsiniz. Hoşçakalın.